Ayrımın Altı, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 176. Tayfanın getirdiği konserve ve ekmeğe baktı. Şimdi yemek yemenin sırası değildi. Reis denen adam yanlarına gelip gözlerini rüzgara diktiğinde pilot rüzgarın neden buraya getirildiğini anladı. Sorun silahlarla değil, Arap'a kardeşi kadar benzeyen adamın mağaranın içinde özende sandığa yerleştirmeye çalıştığı tabletlerle ilgiliydi. Kaptanın sözünü ettiği mektuplar bunlar olmalıydı. Birkaç ay önce İsrail'deki bir manastırdan kaçırılan tabletler. Rüzgarı bulaştırmaya çalışıyordu bu işi ama neden? Pilot kendisine bu sorunun cevabını veremiyordu. Merakı uzun sürmedi. Rüzgara iyice yanaşan adam önce pilota baktı. Pilot onu başıyla selamlamayı ihmal etmeden birkaç adım geri çekildi. Böylece sessizce tanışmış oldular. Reisin sabırsız hali dikkat çekiciydi. Rüzgar ayak sesleri kesilince kulak kabarttı. Kendisine yanaşan biri olduğunu hissetti. Ama sağında mı solunda mı olduğunu kestiremiyordu. Bir an önce gözlerindeki bağdan kurtulmak istiyordu. Sessizliği derinden çekilip bırakılan bir nefes sesi bozdu. Rüzgarın ciğerlerinin sesiydi bu. Ne olacağını bilememenin endişesiyle biraz fazla derin solumuştu. ''Nasılsın Rüzgar?'' diye sordu bir ses. Rüzgar bir saniye kadar durdu. Başını sesten yana çevirmeye çalıştı ama boynu tutulmuştu. Bunun farkına varmamıştı acıyla. ''Ben bu sesi tanıyorum.'' demekle yetindi. Kendisini güvende mi yoksa tehlikede mi hissetmesi gerektiğine karar veremedi. Ses tanıdıktı ama kime ait olduğunu iki kelimeden çıkaramamıştı. Pilot belli etmeden onları izliyordu. Daha önce tanıştıkları belliydi. Aralarında nasıl bir ilişki vardı da işler bu noktaya gelmişti, bekleyip öğrenecekti. Reis yüksek sesle konuşmuyordu gerçi ama pilot onu duyabilecek kadar yakınlarındaydı. Onları dinliyormuş gibi görünmemek için biraz daha geri çekilip yan döndü. Masadaki yiyeceklerle ilgileniyormuş gibi yapsa iyi olurdu. Ekmeğe uzanıp bir parça kopardı, küçük teneke kutulara baktı. Balık konservelerinden birini açıp yemeye hazırlandı. Kulakları pür dikkat reisteydi. Rüzgar tanıdığına inandı, ses karşısında iyice tedirgin kıpırdandı.
''Tabii tanıyorsun.'' dedi adam, çok düzgün, net bir Türkçeyle.
''Hayır, yanılıyor olmalıyım.'' dedi Rüzgar.
''Hayır, yanılmıyorsun.''
Rüzgar kendi kendine söylendi. ''Hayır, mümkün değil, sonunda kafayı yedim.'' Sesin sahibini çok iyi tanıyordu ama burada olmasına en küçük bir ihtimal dahi vermiyordu. Ses benzerliği olmalıydı. Karabasanlarla geçen son bir haftada başına gelenlere yeni bir olayın eklenebileceğini düşünemiyordu.
''Sakin ol.'' dedi aynı ses.
''Sakin? Bu da ikinci ders olmalı. Daha önce kaçırılmadığım için tecrübeli değilim, kusura bakma.''
''Sakin olmak senin yararına olduğu için öyle söyledim.''
''Ne kadar da düşüncelisin, halime bak.''
''Gayet iyisin, merak etme. Belki biraz şoktasın ama geçer. İyi huylu olursan canın yanmaz.''
''Sen?''
''Bakalım kaç kere de tahmin edebileceksin.''
''Bir.''
''Ben kimim?''
''Supi.''
Tek kişilik alkış sesi mağarada tuhaf bir yankı yaptı. Rüzgar ellerini gözlerindeki beze uzattı. Yanında bekleyen nöbetçi gözlerini açmasını engelleyince Supi bırak açsın dedi. Rüzgar gözlerindeki bağı indirdiğinde bakışları Supi ile karşılaştı. Tam karşısında duruyordu. Supi'nin ta kendisiydi. Korkmalı mıydı, sevinmeli mi? Eski sevgilisi günlerdir yaşadıklarını sona mı erdirecekti yoksa her şey daha beter mi olacaktı? Ayrıldıklarından beri epeyce değişmişti. Çok zayıflamış, saçlarını arkadan toplayacak kadar uzatmıştı. Rüzgar uğradığı şokun etkisinde şaşkın bakışlarla Supi'yi izliyordu. Ayrıldıktan sonra onu son defa yönettiği bir konserde gördüğünde geriye doğru tarayıp brilyantinlediği dalga dalga saçları daha kısaydı. Kenarları saten bir yeri, siyah pantolon ve ceketi, yine siyah papyonu ve elindeki bagetiyle konser salonuna sihir dağıtıyordu. Klasik müziğin bu usta yorumcusunun orkestrayı yönetirken kendisinden geçişini hayranlıkla izlemişti. Dev ağaçların arasında müthiş bir şato gibi yükselen Bebek'teki bahçesi duvarlarla çevrili evi düşündü. Supi ile geçirdiği aylar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Köşkün kırmızı kapısı, sayısını hatırlayamadığı yüksek tavanlı odalar, atlas perdelerin örttüğü pencereler. Neredeyse evlenip sahibesi olacağı o ev, karısı olacağı adam. Bu düşüncelerinden sıyrılıp korku dolu bakışlarını çevresini saran loşlukta gezdirince ikinci bir şoka uğradı. Bir mağaradaydılar. Rahat yaşanabilecek, neredeyse her türlü konfora haiz bir mağaraydı bu. Bir köşede irice bir soğutucu, birkaç telsiz, radyo ve televizyon bile vardı. Biraz ötede içinde ne olduğu anlaşılmayan irili ufaklı yığınla sandık ve daha bir sürü eşya duruyordu. Mağara geriye doğru genişleyip derinleşiyordu. Suya yakın bölgeler yosun kaplıydı ve dışarıdan içerisini görmek mümkün değildi. Mağaranın ağzına dikilen tepeden tırnağa silahlı iri yarı bir adam kımıldamadan bekliyor, elindeki kalaşnikovla hedefini vurmaya hazır bir asker gibi çevreyi gözlüyordu.
''Supi, senin ne işin var burada?''
''Ne işim mi var? Komik olma, benim işim bu.''
''Aman Allah'ım, sen, senin işin ne?''
''Hemen anlayamayacağın kadar uzun bir hikaye. Belki birkaç hafta içinde daha iyi bir fikir edinirsin Rüzgarcığım.''
''Birkaç hafta mı? Beni birkaç hafta burada mı tutacaksın? Çıldırdın mı bu mağarada? Hem beni kaçırdıklarını bilmiyor musun? Fakat bu da senin işin.''
''Bağışla güzelim ama mecbur kaldım. Sana ihtiyacım olacak.''
''Nerede izledi Rüzgar ama sorusuna cevap alamayacağından emindi.
''Bir mağarada bebeğim.'' dedi Supi alaycı bir vurguyla. Rüzgar sinirlendiğini ya da korktuğunu belli etmek istemiyordu.
''Ciddi olamazsın. Halbuki ben kendimi Çankaya Köşkü'nde sanmıştım.''
''Bu durumda bile esprili olabilmene hayranım.''
''Benden ne istiyorsun?''
''Bu ne yahu, yarışma programındaymışız gibi soru yağdırıyorsun.''
''Sana verebilecek hiçbir şeyim olmadığını biliyorsun. Sana ne yaptım?''
''Bana ne mi yaptın?'' dedi Supi kaşlarını çatarak. Sonra kelimelerin üstüne basa basa ''Bana ne mi yaptın?'' diye tekrarladı. Sesini iyice yükseltmişti. Pilot göz ucuyla adamın hareketlerini izliyordu. Adamın sesine intikam duygusu hakimdi ama neden? Bu kadının ona ne yapmış olduğunu tahmin edemiyordu.
''Supi, biliyorsun seni terk etmedim, anlaşarak ayrıldık.''
Rüzgar derdini anlatmaya devam edip onu etkilemeye çalışıyordu. Ama bunun işe yaramayacağını Supi'nin yüzüne tokat gibi çarpan sesinden anladı. ''Sus! Çekilen acıların unutulabileceğine ilişkin fikirleri kendine sakla. Bunları senden daha önce de duydum ben.''
''Supi, sana beni kaçıracak kadar acı çektirmiş olamam. Çok güzel şeyler yaşadık. Yaşananları anlamsız bir şekilde kirletmeni anlayamıyorum. Sana verebileceğim bir şey kalmadı.''
Supi sinirli bir hareketle ellerini saçlarında gezdirdi, arkasını döner gibi yaptı. Terk edildikten sonra yaşadığı yalnızlığı hatırlayınca içi sıkıldı. Halbuki ona ne kadar alışmıştı, istese dünyayı bile verebilirdi. Onunla geçirdiği geceleri asla unutamamıştı. Kadın bedenini gerçek anlamda onunla tanımıştı. Normal hayatındaki tüm nezaketine karşın yatakta utanma nedir bilmeyen bu kadının aşk oyunlarının özlemiyle kavrulduğu, yalnız gecelerinde çektiklerini bir tek kendisi biliyordu. Karanlığa gömmeye çalıştığı hatıraları canlanınca kasıkları sızladı. Aylar sonra onu ayağına getirtmişti işte. Ama yalnız geçirdiği gecelerin kendisini nasıl deli ettiğini ona asla söylemeyecekti. Ondan sonra ilişki kurduğu her kadında onun bedenini aramış ama hiçbirinde bulamamıştı. Ona erkek olduğunu hissettiren tek kadın tarafından terk edilmişti. Ona ulaşamamanın verdiği acıyı aylarca yaşamış ve ondan nefret etmeyi öğrenmişti. Supi'nin sessizliğinden bir şeyler düşündüğünü anlayan Rüzgar, yapmacıksız bir iç çekişle "Sustun," dedi. "Demek bana verebileceğin hiçbir şey kalmadığını sanıyorsun. İşte bu konuda yanılıyorsun. Artık senden isteklerim farklı olacak ve bana verebileceğin çok önemli şeyler var."
Sinirli adam içinde biriken öfkenin gözlerine yansıdığının farkında değildi. Supi'nin yüzünde hiç böyle bir ifade görmemiş olan Rüzgar, onu korku dolu bakışlarla izliyordu. Böyle bir şeyin başına gelebileceğini asla düşünmediği için ne yapacağını ya da nasıl davranması gerektiğini kestiremiyordu. Eski sevgili olduklarına göre onu ikna etmenin tek yolu yine ona yanaşmak olabilirdi, olmayabilirdi de. Çok uzun zaman geçmişti. Üstelik gerçek yüzünü gördükten sonra ona yaklaşmanın ya da kandırmanın güç olacağını hissediyordu.
Odama giren hırsız,
bravo, evet benim adamımdı ama istediklerimi bulamadı. Rüzgar hayretle, benim araştırmalarımı istiyorsun sen ama hangisini diye sordu. Aslında bu cümleni düzeltip araştırmaların neticesinde ulaşılacak olanları desek daha doğru olur.
Bana telefon açıp soramaz mıydın?
Sorsaydım yanıtın ne olacaktı diye sordu Supi alaylı bir sesle.
Tabii Supiciğim, hangi hazineye sahip olmak istersin, yardımcı olayım mı diyecektin.
Neler söylüyorsun, ne hazinesi? Yok canım, dalga geçiyorsun. Bu söylediklerin gerçek olamaz.
Son derece gerçek bebeğim, bu yüzden gerekli oldun zaten. Aslında bu iyi de oldu, seni bir ayda özlemiştim.
Supi, çıldırdın mı? Sen zaten son derece varlıklı bir adamsın. Paraya pula hiçbir şeye ihtiyacın yok.
Rüzgar, saflığından hiçbir şey yitirmemişsin. Peki sen gerçekten bütün servetimi konserlerde, hani sihirli dediğim bagetimi sallayarak kazandığımı mı düşünüyorsun?
Rüzgar kendisini kaybedip yalan, bütün bunların beni korkutmak için yalan olduğunu söyle diye aykırdı.
Küçük bebek, yoksa hala Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde sana kazara çarptığımı mı sanıyorsun?
Rüzgar küçük dilini yutacak gibi oldu. Nasıl yani?
Yanisi şu, uzun zamandır seni takip ettiriyordum. Konsere gelebilmen için davetiyelerin sana nasıl ulaştığını hiç merak etmedin. Anladık, elbette değerli bir bilim kadınısın. Ama kim, neden sana davetiye gönderip dursun ki? Hem de protokol, en ön sıra.
Aman tanrım, sen...
Hayır hayır, yanlış anlama. Sadece hesapta olmayan bir şey oldu. Sana aşık olmuştum. İflah olmaz bir aşık. İlk gerçek aşkım, hem de benim yaşımda. Bunun ne demek olduğunu bilir misin? Hayatın görüntüsü değişir. Onunla birlikte hayat görüşünde. Her şeyi yeniden başlamak istersin. Yaptıklarını silmek, yeniden doğabilmek istersin. Ben de öyle isterim, evlenecektik ve bir daha hiç hata yapmayacaktım. Bir kızımız olacaktı, ismini Lamia koyacaktım.
Supi sustu, gözleri daldı. Derin bir nefes çekerek anılarından sıyrıldı.
En azından denedim. Yani o zamanlar hiçbir şey sana olan aşkımdan daha gerçek değildi. Bir kadın için en önemlisi de bu değil midir? Belki sayısız kadın için öyleydi ama senin için...
Tabii sen aşkıma karşılık veremedin, o ayrı konu. Beni sevmeni çok istemiştim ama sen sadece müziğimi sevdin. Sahnede baget sallayışımı sevdin, öyle değil mi? Övgüler yağdırıyordun, yakışıklı diyordun, zeki, dahi bir müzisyen. Ama beni evlenecek kadar sevmedin.
Rüzgar'ın dili tutulmuş gibiydi. Supi bir tiyatro sahnesindeymiş gibi elini kolunu sallayarak konuşmasını sürdürdü.
Aşık olunacak erkek diyordun benim için ama asla aşık olmadın.
Birden Rüzgar'ın üstüne eğildi ve usulca, sevişmeyi seviyordun. Tek kozum bu olabilir diye seninle sevişirken ne yapacağımı şaşırıyordum. Ne yapsam da bana bağlansa, beni hiç bırakamasa diye düşünüyordum. Oysa sen,
neyse.
Evet neyse, böylece hikayenin ikinci bölümünü görmüş oldun.
Bu performans karşısında Rüzgar'ın ağzı açık kalmış, şoke olmuştu.
Supi, bağışla. Senin duygularına aynen karşılık veremediğim için beni affet. Bu nedenle bana bir kötülük yapmak isteyebileceğini ihtimal veremiyorum dedi.
Ama ben artık sana aşık değilim ki Rüzgar. Beni terk etmenden sonra defalarca kapına gelip yalvarmayı düşündüm. Ama zaman geçtikçe senden nefret etmeyi öğrenmeye karar verdim ve bu kararımı hayata geçirdim. Kolay olmadı tabii.
Cebinden birkaç ilaç kutusu çıkarıp Rüzgar'a gösterdi. Başını eğerek, bunları hala almam gerekiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi dedi.
Supi, lütfen dinle beni.
Ama Supi artık onu dinlemiyordu. Sözünü şimdi gelelim esas konuya diyerek tamamladı.
Beraber geçirdikleri onca zamana karşın Supi'yi hiç tanımamış, tanıyamamış olduğunu düşündü Rüzgar. Duyduklarına inanamıyordu. O zamanlar ona ne kadar güvendiğini düşününce kendisini aptal gibi hissetti. Aylarca aynı çatı altında yaşamışlar, bir kere bile ondan şüphelenmemişti. Tahminini çok üzerinde bir zekaya sahipti. Sözleri beynine balyoz gibi inmişti. Yaşadığı evin ailesinden miras kaldığını sanıyordu. Supi hep sanki öyleymiş gibi davranmıştı. Evin içindeki serveti hatırladı. Supi'nin dedesi Osmanlı hanedanındandı, saraylıydılar. Odaların her yerini süsleyen Faberge süsler, antikalar, gümüşler, duvarları bezeyen tablolar, soylu aile toplantıları, süper lüks mobilyalar, görkemli yemek davetleri. Tüm bunlar miras yoluyla gelmediyse, haklıydı. Bütün bunları sihirli bagetini sallayarak elde etmiş olamazdı. Gerçek bir tehlikenin göbeğinde olduğundan artık emindi. Ama bir zamanlar kendisini çok seven bu erkeğin onu ne olursa olsun öldürmeyeceğinden de. Yani herhalde öldürmezdi, yoksa yanılıyor muydu? Ne yapacaktı? Kimsesi yoktu, yapayalnızdı. Yapacak tek şey söylenenlere itaat etmekti. Donuk gözlerle onu izliyordu. Tamamen tesadüf sandığı tanışmalarının bile planlanmış bir kurgu, hatta bir tuzak olduğunu kabullenemiyordu. Supi'nin itirafları karşısında dehşete kapılmıştı. Fakat bu adam bu kadar itirafından sonra onu yaşatır mıydı? Bu adamlar tavuk gibi insan öldürüyor olmalıydılar. Saygın müzisyen, şef, hoca, üstad, üstelik kendisine deli gibi aşık eski sevgili Supi. Aslında adi bir hırsız, kaçakçı, insan kaçıran bir suçlu ve çete reisiydi. Nasıl olmuştu onun bu yüzünün farkına varamamıştı? Yemeklerden sonra çalışma odasında yapılan özel toplantılar canlandı gözünde birden. Kapalı kapılar ardındaki o görüşmelerde bu işleriyle mi ilgiliydi acaba? Elbette, yoksa neden yemekte konuşma olmuyordu? Az sayıdaki davetli genellikle erkek olur, Rüzgar sıkıldığı için bu yemeklerin çoğuna katılmazdı. Katıldığında ise yemek boyunca sadece keman çalınır, dilsiz Arap ve kahya kadın servis yapardı. Havyar ikramından sonra kristal kadehlerde içkiler tokuşturulurdu. Kağıt gibi incecik Çin porselenlerinde salata, ıstakoz ve istiridye yenirdi. Supi'nin günlük hayatıydı bu. Değişik ülkelerden müzisyenler gelir gider. Köşkün müştemilatının, ki burası da ikinci bir köşkten farklı değildi, ikinci katında yatıya kalanlar olurdu. Supi Rüzgar'ın merakını gidermek için müştemilatın sadece üst katını ona bir kere gezdirdikten sonra burasını misafir olmadığında sürekli kapalı tuttuğunu söylemiş, Rüzgar da alt katlarını görmediği o küçük eve bir daha geçmemişti. Supi lüks ve kalite konusunda o kadar uzmandı ki soylu bir aileden geldiği kesin gibiydi. Yasa dışı işlerle ilişkisi olabileceğine dair en küçük bir işaret yoktu hayatında. Rüzgar bakışlarını mağaranın içinde gezdirdi. Bütün bu yaşadıkları gerçek olamazdı. Az sonra birisi gelecek ve her şeyin bir şaka olduğunu söyleyecek, onu içine düştüğü bu hayal kuyusundan çıkaracaktı. Ama umduklarının hiçbiri olmayacaktı çünkü her şey gerçekti. Burada yok olur giderse tanıdığı hiç kimse başına gelenleri öğrenemeyecekti. Adamlar işlerini bitirdikten sonra kim bilir nereye atacaklardı cesedini. Belki mağarada öldürüp orada bırakacak, belki de denize atıp balıklara yem edeceklerdi. Ne olursa olsun böylesi korkunç bir ölümle yüzleşecek cesareti yoktu Rüzgar'ın. Aklına gelenlerden ürperdi, bir an geçmişini geçirdi aklından. Çocukluğunu, annesini, babasını, gençlik yıllarını, hayatı boyunca tanıdığı insanları düşünmeye çalıştı. Değişik sıfatlara sahip Türk ve yabancı yüzler belirdi zihninde. Çok sevdikleri, hiç sevmedikleri. Onu çok sevenler, hiç sevmeyenler. Penceresinin önündeki yaşlı ağaç, yıllarına mal olan çalışmalar, kazılar canlandı gözünün önünde. Önemli işler yapmış, arkeolojiye hiç de azımsanmayacak katkıları olmuştu. Ama bütün bunlar artık gönül rahatlığıyla ölebileceği anlamına gelmiyordu ki.
Daha gençti. Yapacağı çok şey, göreceği çok yer, tanıyacağı çok insan vardı. Ve bu korkunç durumdan kurtulmanın bir yolu mutlaka olmalıydı.
Önceki gecenin yorgunluğu yavaş yavaş üstüne çökmeye başlamıştı. Çaresizlik içinde çevresine bakınırken pilotla göz göze geldi. Onu neredeyse unutmuştu. Soğuk ve mesafeli duruyor, hiç renk vermiyordu. Bu adamda baştan beri adını koyamadığı bir farklılık vardı. Gözlerini ona dikti, pilot bakışlarını kaçırdı. Bu yakışıklı adamın gerçekte kalpsiz biri olduğuna inanmak zordu. Islanıp üşüttüğünde soyup yatıran, eline şefkatle dokunup yüzüne pansuman yapan, her şeye rağmen kendisini kaptanın tacizinden kurtaran bir erkeğin çok düşünceli, duygusal biri olması gerekirken aynı adam nasıl oluyor da bu canilerle çalışıyordu? Bir müzisyen yapabildikten sonra diye geçirdi aklından. Rüzgar düşüncelerinden sıyrılmak için bakışlarını mağaranın derinliklerine kaydırdı. Adamlardan biri üstü açık sandıkların içini samanla dolduruyordu. Biraz daha dikkatli bakınca onunla daha önce karşılaşmış olduğu hissine kapıldı ve sonunda hatırladı. ''Ama bu dedi hayretle bu adam senin dilsiz değil mi?'' ''Sadık uşağım, Arap'ı hatırladın demek'' dedi Supi. ''Peki bizimle gelen diğer Arap dilsize benzeyen?'' ''Evet, birbirlerine benzerler. Kardeş onlar.'' Sandıklarda kırılacak bir şeyler olmalıydı. Başını rüzgarın bakışlarının takıldığı yere çeviren Supi, içinden geçenleri okumuş gibi, ''Kırılmasınlar.'' diye samanlıyor dedi. ''Hediyelik küçük antika eşyalar.'' ''Supi, bunu yapamazsın. Bu topraklara ait eski eserlerin kaçırılmasına müsaade edemezsin.'' Supi'nin yüzü alaycı bir gülümsemeyle gerildi. ''Bu topraklar mı? Hangi topraklardan bahsediyorsun?'' diye sordu. Rüzgarın yanına yürüdü. Ani bir hareketle yüzünü kavrayıp dudaklarına yapıştırdı. Beklemediği bu hareket karşısında hiçbir tepki göstermedi Rüzgar. Hareketsiz dudaklarını Supi'nin diliyle aralamaya çalışması üzerine sanki onunla daha önce hiç öpüşmemiş, aylarca ciddi bir beraberlik yaşamamış gibi irkilip kendisini geri çekti. Olanları izleyen pilot içgüdüsel bir hareketle onlara doğru bir adım atıp durdu. Eski sevgili olduklarını öğrendiği halde Supi'nin bu davranışından rahatsız olduğunu açığa vurmuştu böylece. Dikkatli bir göz boğazından geçen lokmaları yutmakta güçlük çektiğini hemen fark ederdi. Supi'nin dikkatini dağıtmak için sandıklara saman dolduran Arap'ın bulunduğu tarafa dönüp seslendi. ''Patron, yiyecek getireyim mi?'' Sonuç tam da istediği gibi oldu. Supi asabi bir sesle ''Patron mu? Kim patron?'' dedi başını kaldırarak. Bir an iki Arap kardeşe dikti gözlerini, sonra da pilota dönerek ''Sen yedek pilot olmalısın. Burada tek patron var, o da benim.'' dedi. Nazik ama otoriter bir tonlamayla amacına ulaşan pilot ''Emredersin patron.'' diyerek onu yatıştırdı. Supi ''Rüzgar Hanım'a yiyecek bir şey hazırla.'' deyip sandıkların durduğu tarafa yöneldi. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 186.